Ayrım 12 İkon Frederick Forsyth Sayfa 118 Langley Mart 1986 Carry Jordan penceresinin yanında durmuş en sevdiği manzaraya bakıyordu. Ayın sonlarıydı. Siyah'ın ana binasıyla Potomac Nehri arasında ilkbaharın hafif yeşili yavaş yavaş fark edilmeye başlıyordu. Kış boyunca yapraksız ormanın içinde görülen suyun parıltısı çok geçmeden gözden kaybolacaktı. Carry Jordan Washington'ı seviyordu. Bildiği herhangi bir şehirden daha fazla ormanı, ağaçları, parkları ve bahçeleri vardı Washington'ın. İlkbahar ise en sevdiği mevsimdi. Daha doğrusu eskiden öyleydi. 1986 ilkbaharı bir karabasan olup çıkmıştı. CIA'nın Atina'da bulunan adamı GR subayı Sergey Bokan, Amerika'daki tekrarlanan sorgularında Moskova'ya dönerse kurşuna dizileceğine inandığını açıkça belirtmişti. Gerçi kanıtlayamazdı ama üstünün onu Moskova'ya geri çağırmak için öne sürdüğü bahane, oğlunun askeri akademide aldığı kötü notlar düpedüz yalandı. Bu da maskesinin düşürüldüğü anlamına geliyordu. Kendisi herhangi bir hata yapmadığına göre ihanete uğradığına inanıyordu. Bokan sorularla karşılaşan ilk üç kişiden biri olduğu için CIA şüpheci davranmıştı. Ama şimdi inanmaya başlıyordu. Dünyanın şurasındaki burasındaki başka beş kişi görevlerinin orta yerinde esrarengiz şekilde geri çağrılmışlar ve ortadan sır olmuşlardı. Böylece sayıları 6'yı bulmuştu. İngilizlerin adamı Gordievski ile 7, Sovyet Rusya içinde çalışan başka beş kişiden de hiç haber yoktu. Yıllar süren çalışmaların, sabrın ve kurnazlığın, ayrıca vergi dolarlarının yüklü bir yatırımının ürünü olan önemli kaynakların bir teki bile işler durumda değildi artık. Daha doğrusu ikisi dışında. Carry Jordan'ın arkasında Sovyet Doğu Avrupa bölümünün başkanı Harry Gaunt derin düşüncelere dalmış durumda oturuyordu. Gaunt operasyonlar müdürüyle aynı yaşlardaydı. İkisi de mesleklerinde birlikte yükselmişler, yabancı ülkelerdeki merkezlerde yıllar geçirmişler, kaynaklarını elde etmişler ve ortak düşman KGB'ye karşı büyük oyunu oynamışlardı. Birbirlerine kardeş gibi güvenmeleri çok normaldi. Dert işte buradaydı. Sovyet Doğu Avrupa bölümündekilerin hepsi birbirine güveniyordu. Buna mecburdular. Örgütün özü, en özel gizli savaşın önderleriydi onlar. Öyleyken her birinin içinde korkunç bir şüphe vardı. Şifrelerin çözülmesi ve KGB'nin KR kolu tarafından yürütülen zekice bir dedektiflik çalışması 5-6 hatta 7 ajanın maskesinin düşürülmesine neden olabilirdi. Ama 14'ünün topunun birden olacak şey miydi bu? Yine de aralarında bir hain olamazdı, olmaması gerekirdi. Sovyet Doğu Avrupa bölümünde olamazdı bu. O sırada kapı vuruldu, herkesin gözleri parladı. Aralarındaki son başarı öyküsü içeri girmek için davet bekliyordu. Operasyonlar müdürü otur Jason dedi. Harry ile ben sana bir büyük aferin borçluyuz. Adamın Orion bize büyük ikramiyeyi getirdi. Analiz bölümündeki arkadaşlar bayram yapıyorlar. Bu nedenle de onu getiren ajanın bir terfi hak ettiğini düşünüyoruz. Jason Monk üstlerine teşekkür etti. Madrid'deki adamın Lysander nasıl? İyi gözüküyor efendim, düzenli aralıklarla rapor iletiyor. Belki müthiş bilgiler vermiyor ama yolladıkları yararlı. Görev süresi dolmak üzere, yakında Moskova'ya dönecek. Vaktinden önce geri çağrılmadı değil mi? Hayır efendim, çağrılması mı gerekirdi? Bunun için bir neden yok Jason. Açık konuşabilir miyim? Söyle. Bölümde şu son 6 aydır zor günler geçirdiğimiz fısıldaşılıyor. Sahi mi dedi Gaunt? İnsanlar doğal olarak dedikodu yaparlar. Felaketin önemi şu ana dek sadece örgüt hiyerarşisinin durumundaki 10 kişi tarafından biliniyordu. Ama operasyonlarda 6000 görevli bulunmasına, bunların 1000'inin Sovyet Doğu Avrupa bölümünde ve yalnız 100 tanesinin Monk'un düzeyinde olmasına rağmen örgüt ne de olsa bir köydü. Köyde de haberler yayılıyordu. Monk derin bir soluk aldıktan sonra ajanlarımızı kaybetmekte olduğumuz söyleniyor. 10 ajan diye söylendiğini duydum dedi. Pekala, bazı sorunlarımızın olduğu doğru. Bütün haber alma örgütlerinde olur bu. Şanslı dönemler de olur, şanssız dönemler de. Lafı nereye getirmeye çalışıyorsun? Kaybettiğimiz ajan sayısı 10'a yakınsa bütün bu bilgilerin toplandığı bir tek yer var. O 301 dosya. Bond, örgütün nasıl yönetildiğini sanırım biliyoruz asker, diye omurdandı. Monk, öyleyse nasıl oluyor da Lysander'le Orion hala özgürler, diye sordu. Operasyonların müdürü Buck Jason dedi. Garip biri olduğunu sana daha önce de bir kere söylemiştim. Kurallara meydan okuyan birisin ama şanslı çıktın. Evet, bazı kayıplarımız oldu. Ancak senin iki ajanının da o 301 dosyada bulunduklarını unutma. Hayır, değillerdi. Odada tüm sesler kesilmişti. Harry Gaunt kapalı yerde asla içmediği ama elinden de düşürmediği piposuyla oynamayı bile bırakmıştı. Monk, o iki ajanla ilgili bilgileri bir türlü kayda geçirmeye vakit bulamadım. Bir ihmal işte, özür dilerim dedi. Gaunt sonunda raporların orijinalleri nerede diye sordu. O ajanları nasıl avladığına, buluşma yer ve zamanlarına ait bilgileri kapsayan raporların. Hepsi benim kasamda ve oradan hiç çıkmadılar. Peki operasyon yöntemleri? Onlar da kafamın içinde. Bir kez daha da uzun bir sessizlik oldu. Operasyonlar müdürü sonunda teşekkür ederim Jason, seni arayacağız dedi. İki hafta sonra operasyonlar müdürlüğünün zirvesinde çok önemli bir eylem başladı. Sadece iki analizci arkadaşıyla çalışan Carrie Jordan, geçen 12 ayın içinde teorik olarak 301 dosyaya ulaşabilecek konumda olan 198 kişiyi eleye eleye 41'e düşürmüştü. O sırada İtalyanca kursuna devam eden Aldrich Ames listelerin küçüğünde yer alıyordu. Jordan, Gaunt, Gus Hathaway ve başka iki arkadaşı emin olmak için o 41 kişinin ciddi bir kovuşturmaya hedef edilmeleri gerektiğini ileri sürdüler. Bu, yalan makinesi testi ve özel parasal durumların araştırılması anlamına geliyordu. Yalan makinesi bir Amerikan icadıydı ve çok önemseniyordu. Oysa 80'li yılların sonuyla 90'lı yılların başında yapılan araştırmalar ne kadar yanıltıcı olabileceğini ortaya koydu. Bir kere deneyimli bir yalancı makineyi yenik düşürebiliyordu. Casusluk ise aldatmacaya dayanmaktadır. Söz konusu yalnızca düşmanı aldatmak olsa ne âlâ. Dahası soruları soranların doğru soruları sormak için kusursuz biçimde bilgilendirilmiş olmaları gerekir. Oysa ilgili kişi adam akıllı araştırılmadan bilgilendirilemez. Yalancıyı saptamak için onu düşündürmek gerekir. Aman tanrım, biliyorlar diye düşünen kişinin nabzı hızlanır. Ama yalancı kendisine sorulan sorulardan karşı tarafın bir şey bilmediğini anlarsa o zaman sakinleşir ve sakin olarak kalır. Denek hünerli ve hazırlıklı bir sahtekarsa yalan makinesi testi kağıt savurganlığından başka bir şey olamaz. Operasyonlar müdür yardımcısı araştırmaya temel olarak deneklerin mali durumlarının saptanmasını istiyordu. Tatsız bir boşanma, bir yıl önce de yeni bir evlilik ertesinde çaresiz ve iflas durumunda olan Aldrich Ames'in şimdi para içinde yüzdüğünü, bu nakitlerin tümünün 1985 Nisan'ından sonra bankalara yatırıldığını bilmiş olsalar çok şey değişirdi. Operasyonlar müdür yardımcısına karşı çıkan grupta Ken Mulgrew başı çekiyordu. Önceki müdür James Angleton'ın sadık görevlilerini sürekli kovuşturmasıyla yol açtığı muazzam zararlara dikkati çeken Mulgrew, bir kişinin özel parasal durumunu denetlemenin o kişinin mahremiyetine ve vatandaşlık haklarına saldırı olacağına işaret ediyordu. Gaunt, Angleton'ın zamanında kısa bir 6 aylık dönem içinde bir düzine ajanın bir anda yok olması gibi bir olayın görülmediğini ileri sürdü. Angleton'ın soruşturmaları bir paranoya ürünüydü. Oysa örgüt 1986 yılında bir şeylerin çok aksi gittiğine işaret eden sağlam kanıtlarla karşı karşıyaydı. Ama avcılar partiyi kaybettiler. Vatandaşlık hakları baskın çıkmıştı. 41 kişinin sıkı bir denetimden geçirilmesi vetolandı. Yeni bir dosya masasına bırakılınca müfettiş Pavel Volsky derin bir göğüs geçirdi. Bir yıl önce organize suçlarda başçavuş olarak görev yaparken hayatından memnundu. Orada hiç değilse yeraltı örgütlerinin depolarını basıp yasa dışı yollardan elde edilmiş mallarına el koyma fırsatları vardı. Kafasını kullanan bir çavuş el konmuş lüks eşyayı devlete teslim etmeden önce küçük bir kısmını tırtıklayarak çok rahat yaşayabilirdi. Ama hayır, karısı bir dedektif ve müfettişin hanımefendisi olmak istemiş, o da ilk fırsatta kursa giderek terfi etmiş ve cinayet masasına transfer edilmişti. Ama kimliği belirsiz ölülerin masturtulabilirdi. Önüne atılan dosyalara baktıkça şimdi Şabalovka sokağında olmayı özlüyordu. Çoğu kimliği belirsizlerin ölümü en azından bir nedene bağlıydı. En başta hırsızlık, adam soymak. Cüzdanı çalınan kurban parasıyla birlikte kredi kartlarını, aile fotoğraflarını ve her şeyden önemli olan pasportunu, resmini ve hayatıyla ilgili tüm gerekli ayrıntıları içeren Rus kimlik belgesini kaybetmiş olurdu. Tabii hayatını da kaybetmiş olurdu, yoksa morgdaki bir taşın üstünde yatıyor olmazdı. Çalınmasına değecek bir cüzdanı olan saygın bir vatandaşınsa büyük bir olasılıkla bir ailesi vardı. Bu kimseler mutlaka kayıplar masasına başvururlar, orada fotoğraflar kendilerine gösterilir, çoğu zaman bir eşleme yapılabilirdi. O zaman gözü yaşlı aileye kayıp yakınlarını nerede teşhis edebilecekleri ve nereden alıp götürebilecekleri söylenirdi. Hırsızlığın amaç olmadığı hallerde pasaport hala ölünün ceplerinin birinde bulunur, bu durumda dosya zaten Volski'ye gelmezdi. Nereden geldiklerini belli ettiği ve ministerin onları geldikleri yere göndermelerini istemedikleri için kimlik belgelerini atan, sonuçta da sokaklarda soğuktan ya da alkolden ölen sahipsiz kişiler de Volski'ye gelmezlerdi. Volski kimliği belirsiz bir kişinin yine kimliği belirsiz bir kişi tarafından öldürüldüğü cinayetlerle ilgilenirdi. Ona kalırsa bu çok özel ama oldukça yararsız bir uğraştı. 4 Ağustos günü önüne gelen dosya farklıydı. Cinayet nedeni belli ki soygun olamazdı. Rapora göz atan Volski, kadavranın Minsk otoyolunun kent sınırları içinde kalan bölümüne bitişik ormanda bir mantar toplayıcısı tarafından bulunduğunu öğrendi. Otoyolun 100 metre kadar birisinde bulunduğuna göre adam bir araba kazasının kurbanı olamazdı. Üstünde bulunanların listesi çok zavallıydı. Maktülün üstünde aşağıdan yukarıya doğru çatlamış ve altı aşınmış ucuz plastik ayakkabılar, pislik içinde ucuz çoraplar, ince siyah ve yağlı bir pantolon, iç donu yoktu. Eski bir plastik kemer vardı, hepsi bu kadar. Gömlek, kravat, ceket yoktu. Sadece o yakınlarda bir palto bulunmuştu. 50'li yıllardan kalma yıpranmış bir ordu paltosu. Raporun sonuna bir not düşülmüştü. Ceplerde hiçbir şey yoktu. Ne bir saat, ne bir yüzük, ne de başka bir kişisel eşya. Volski olay yerinde çekilmiş fotoğrafa baktı. Birisi insanlık adına ölünün göz kapaklarını örtmüştü. Zayıf ve tıraşsız yüzlü, belki 65 yaşlarında olan ama 10 yaş daha büyük gösteren biri. Zavallı serseri diye düşündü Volski. Herhalde biri İsviçre'deki banka hesabın için öldürmemiştir seni. Sonra otopsi raporuna dikkatini verdi. Birkaç paragraf okuduktan sonra sigarasını bir kül tablasının içine ezdi ve küfürü bastı. Duvarla konuşur gibi, bu adamlar niçin raporlarını herkesin bildiği Rusça ile yazmazlar sanki diye sordu. Patoloji terimlerine rağmen bazı noktalar merakını uyandırmıştı. Biraz sonra morgun numarasını çeviriyordu. Şansına Profesör Kuzmin masasının başındaydı. ''Profesör Kuzmin misiniz?'' diye sordu. ''Evet benim, kiminle konuşuyorum?'' ''Müfettiş Volski, cinayet masasından. Raporunuz karşımda, sizinle açık konuşabilir miyim?'' ''Buyurun, günümüzde açık konuşmak bir ayrıcalık.'' ''Şu raporun dili biraz karmaşık da, her iki üst kolda ciddi bir berelenmeden söz ediyorsunuz. Buna neyin sebep olduğu hakkında fikriniz var mı?'' ''Laf aramızda, o bereler insan parmaklarının eseri.'' ''Yani birisi o zavallıyı kavradı mı demek istiyorsunuz?'' ''Demek istediğim, biri o zavallıyı döverken güçlü kuvvetli iki kişi onu kollarından kavrayarak ayakta tutmuşlar.'' ''Demek o bereleri yapan insan elleri, işin içinde makine falan yok öyle mi?'' ''Başıyla bacakları da aynı durumda olsaydı bir helikopterden beton zemin üstüne atılmışlardı. Hem de alçaktan uçan bir helikopterden de değil. Ama betona çakılmak ya da bir kamyonun çarpması başla bacaklara da büyük zarar verirdi. Hayır, adamcağızın ensesiyle kalçalarının arasına keskin olmayan bir cisimle tekrar tekrar vurmuşlar. Hem önden hem de arkadan.'' ''Ya ölüm nedeni? Asifiksi demişsiniz.'' ''Evet öyle dedim müfettiş. Adam asifiksiden ölmüş, yani boğularak.'' ''Onun pestilini çıkarmışlar diyor, sonra da boğularak öldüğünü iddia ediyorsunuz.'' Kuzmin derin bir göğüs geçirdi. Bir tanesi dışında bütün kaburgaları kırılmıştı. Bazıları da birkaç yerinden. İki tanesi akciğerlerine saplanmış. Akciğerin kanı da solunum borusuna akarak boğulma olayına yol açmış.
Yani adam boğazına dolan kanın içinde mi boğulmuş?
Size anlatmak istediğim aynen bu.
Üzgünüm, ben burada yeniyim de.
Profesör benim de karnım aç diye onun sözünü kesti. Yemek saati geldi. Size iyi günler müfettiş.
Volski raporu tekrar kontrol etti. Demek ihtiyar dövülmüştü. Mafyadan birini kızdırdığı kesindi. Boğularak ölmeseydi yediği darbelerden nalları dikerdi. Katiller ondan ne istemişlerdi, bilgi mi? Zavallı bütün bunlara hacet kalmaksızın istedikleri bilgileri onlara verirdi. Bu bir ceza mıydı, sadizm mi, ibret mi? Belki de her üçünden de biraz vardı. Ama yersiz yurtsuz bir serseriye benzeyen yaşlı bir adamdan bir çete reisinin isteyebileceği nesi olabilirdi? Veya bir çete reisine ona bu cezayı vermelerine yol açacak ne yapmış olabilirdi?
Volski kimliği belirleyici işaretler başlığı altında bir şeye daha dikkat etti. Profesör şöyle yazmıştı. Vücutta bir şey yok ama ağzında iki ön diş ve bir köpek dişi paslanmaz çelikten. Görünüşe bakılırsa kaba bir askeri dişçinin eseri.
Kastedilen ürünün ağzında üç çelik dişinin bulunmasıydı.
Morgun pataloğunun son sözleri Voski'ye bir şey hatırlatmıştı. Öğle yemeği tatili olmuştu. Onun da yine cinayet masasında görevli olan bir arkadaşla randevusu vardı. Ayağa kalkıp sefil görünüşlü ofisinin kapısını kapadı ve binadan çıktı.
Langley, Temmuz 1986. Albay Solomi'nin mektubu epey sorun oldu. Moskova'da belirtilen yere üç kez teslimat yapmıştı ama şimdi denetçisi Jason Monk'la buluşmak istiyordu. Rusya'dan ayrılma şansı olmadığına göre buluşma Sovyet Rusya topraklarında gerçekleşecekti. Böyle bir istekle karşılaşan bir ajanın ilk tepkisi adamının yakayı ele verdiği ve mektubu zorlama altında yazdığı yolunda olurdu. Ancak Monk, Solomi'nin ne aptal ne de bir korkak olduğuna inanıyordu. Aralarında anlaşmaya vardıkları bir kelimeyi zorlama altında yazdığı takdirde kullanmaktan ne pahasına olursa olsun kaçınacak, bir başkasını da mesaja katmaya çalışacaktı. Baskı altında olması durumunda bile bu koşula uymayı başarırdı. Moskova'dan gelen mektubu ise orada olması gereken kelimeyi içeriyor, olmaması gereken kelimeyi de kapsamıyordu. Başka bir deyişle mektup samimiye benziyordu. Harry Gaunt, KGB ajanları ve gözlemcileriyle dolup taşan Moskova'nın tehlikeli olduğu yolundaki Monk'un görüşüne katılıyordu. Kısa vadeli bir diplomatik atama durumunda bile Sovyet dışişleri tam bir özgeçmiş ve bununla ilgili ayrıntıları talep edecek, bu bilgileri 2. baş müdürlüğe iletecekti. Monk kılık değiştirse dahi Moskova'da kaldığı süre boyunca sürekli göz hapsinde olacak, savunma bakanı yardımcısının yaveriyle güvenlik içinde buluşması hemen hemen olanaksız olacaktı. Solomin zaten böyle bir şeyi önermiyordu. Eylül sonlarında bir tatil hakkı olduğunu ve bunu Karadeniz'de Gurzuf tatil beldesindeki bir konutta geçirmekle ödüllendirildiğini söylemişti. Monk bir araştırma yaptı. Kırım boylarında küçük bir köydü. Askerler için ünlü bir tatil beldesi olduktan başka, yaralı veya hasta subayların güneşte nekaat devrelerini geçirebildikleri önemli bir savunma bakanlığı hastanesinin bulunduğu yerdi. Birleşik Amerika'da yaşayan iki eski Sovyet subayına danışıldı. İkisi de oraya gitmemekle beraber Gurzuf hakkında çok şey duyduklarını söylediler. Yalta'ya otobüsle 50, taksiyle 40 dakika uzaklıkta güzel bir balıkçı köyüydü. Yazar Çehov orada deniz kıyısında bulunan köşkünde yaşamış ve ölmüştü. Monk araştırmalarını Yalta'ya yöneltti. Sovyet Rusya hala birçok bakımdan dışarıya kapalı bir ülkeydi ve tarifeli bir yoldan bölgeye uçakla ulaşmak söz konusu olamazdı. İzlenecek hava yolu önce Moskova, oradan Kiev'e aktarma, Kiev'den aktarmayla Odessa ve ancak bundan sonra Yalta olabilirdi. Yabancı bir turistin bu yolu izlemesi olacak iş değildi. Zaten yabancı bir turistin Yalta'ya gitmek istemesi için de bir neden yoktu. Bir Sovyet tatil beldesi olabilirdi ama tek bir yabancı orada derhal göze batardı. Deniz yollarını araştırınca Monk'a bir ilham geldi.
Dövize aç olan Moskova hükümeti Karadeniz Gemicilik Şirketi'nin Akdeniz'e deniz turları düzenlemesine izin veriyordu. Bütün mürettebatın Sovyet olmasına, aralarında da söylenmesine gerek yok, KGB ajanları bulunmasına rağmen yolcuların çoğunluğu Batı ülkelerindendi. Bu turistik gezilerin Batılılar için ucuzluğu nedeniyle yolcu grupları daha çok öğrenciler, öğretim görevlileri ve yaşlı kimselerden oluşuyordu. 1986 yazında bu turları yapan 3 gemi vardı. Litva, Latvia ve Armenya. Eylül ayındaki gezi Armenya ile yapılacaktı. Karadeniz şirketinin Londra'daki temsilcisine bakılırsa gemi Odessa'dan hareketle Yunanistan'ın Pire limanına uğrayacak, o sırada aşağı yukarı boş olacaktı. Yunanistan'dan sonra batıya doğru yoluna devam ederek Barcelona'ya gidecekti. Dönüş yolculuğunda ise Marsilya, Napoli, Malta ve İstanbul'a uğradıktan sonra Bulgaristan kıyısındaki Varna'ya yönelecek, Yalta'dan sonra ise Odessa'ya dönecekti. Batılı yolcuların çoğunluğu Barcelona, Marsilya ve Napoli'den gemiye katılacaktı. Temmuz sonunda İngiliz Güvenlik Servisi'nin de işbirliğiyle gemicilik şirketinin Londra'daki bürosuna gizlice girildi. Giriş ve çıkıştan geride hiçbir iz kalmamasına özen gösterilmişti. Armenya'da yer ayırtanların listesinin bu arada fotoğrafları çekilmişti. Bunların incelenmesi sonucunda Amerikan-Sovyet Dostluk Kurumu'nun 6 üyesi için blok halinde yer ayırtıldığı ortaya çıktı. Bu üyeler Amerika'da kovuşturuldu. Hepsi orta yaşlı, içtenlikli, saf ve kendilerini Amerikan-Sovyet ilişkilerinin düzeltilmesine adamış kişiler olarak gözüküyordu. Hepsi de Birleşik Amerika'nın kuzeydoğusunda ya da o yakınlarda oturuyordu. San Antonio'dan Profesör Norman Kelson Ağustos başlarında kuruma katıldı ve gezi programını kendisine göndermelerini istedi. Bundan Armenya ile Marsilya'da başlayacak yolculuğu öğrendi ve grubun 7. üyesi olma isteğini kuruma iletti. Sovyetlerin turist organizasyonu bunda bir sakınca görmedi ve San Antonio'lu profesör için gerekli rezervasyon yapıldı. Gerçek Norman Kelson, CIA'nın eski bir arşivcisiydi ve emekliye ayrıldıktan sonra San Antonio'da yerleşmişti. 15 yaş büyük olmasına rağmen Jason Monk'la arasında yabana atılmayacak bir benzerlik vardı. Yaş farkı da gri saç boyası ve renkli camlı gözlüklerle örtülebiliyordu. Monk Ağustos ortalarında Solomon'a ulaştırdığı mesajda onu Yalta Botanik Bahçesi'nin turnikesinde bekleyeceğini bildirdi. Bu bahçe Yalta'nın önemli bir ilgi odağıydı. Kentin dışında Gurzuf'a giden yolun 1/3 kadar uzaklıktaydı. Solomon'un arkadaşı 27 ve 28 Eylül günleri öğle vakti orada olacaktı. Müfettiş Volski öğle yemeği randevusuna gecikmişti. Bu nedenle de Moskova milisinin karargahını barındıran Petrovka'daki büyük gri binanın koridorlarında hızlı adımlarla yürüyordu. Arkadaşını ofisinde bulamayınca toplantı odasını denedi ve onun orada meslektaşlarından bir grupla konuşmakta olduğunu gördü. ''Geciktiğim için üzgünüm.'' dedi. ''Boş ver, gidelim.'' Aylıklarıyla yaşayan iki erkeğin dışarıda yemek yemelerinin olanağı yoktu. Ama binada makbuz karşılığında yemek veren çok ucuz bir kantin vardı. Yemekleri de hiç fena değildi. Yöneldikleri kapının iç yüzünde bir ilan tahtası vardı. Volski buna göz atar atmaz taş kesildi. ''Arkadaşı gelsene.'' dedi. ''Kantinde masa kalmayacak.'' Volski az sonra masalarında önlerinde birer tabak etli türlü ve yarımşar litre birayla otururlarken arkadaşına ''Söylesene.'' dedi. ''Toplantı odası kapısının iç yüzündeki ilan tahtası var ya, orada bir resim gördüm, kara kalem bir resim. Garip dişleri olan yaşlı birinin portresi. Öykü nedir?'' Müfettiş Novikov omuzlarını silkti. Gizemli adamımız o. Duyduğumuza göre İngiltere Büyükelçiliğinde çalışan bir kadının evine girilmiş. İki kişiymişler. Bir şey çalmamış ama dairenin altını üstüne getirmişler. İngiliz kadın üstlerine gelince kadını nakavt etmişler. Ama o adamların birini görebilmiş. Bu ne zaman oldu? 2 ya da belki 3 hafta önce. Sonuçta Büyükelçilik Dışişleri Bakanlığı'na şikayette bulunmuş. Onlar da kızarak kendi şikayetlerini iç işlerine iletmişler. Onlar da hırsızlık masasına adamı bulmasını buyurmuşlar. Birisi bir resim yapmış. Çernov'u bilir misin? Hayır mı?
hırsızlık masasının büyük kovuşturmacısıdır. Meslek hayatı tehlikede olduğu için adamcağız tutuşmuş durumda. Ne çare ki çabalarına rağmen bir yere varamıyor. Hatta gelip toplantı odasının kapısına adamın bir resmini mıhladı.
Boski hiç ipucu yok mu diye sordu.
Yok, Çernov adamın kim olduğunu, nerede olduğunu bilmiyor.
Bu türlü de buraya her gelişimde daha çok yağ ve daha az et var gibime geliyor.
Boski adamın kim olduğunu bilmiyorum ama nerede olduğunu biliyorum diye atıldı. Novikov'un elindeki bir abar da havada kaldı.
Tüh be, nerede peki?
Morg'daki bir mermerin üstünde yatıyor. Dosyası bu sabah geldi. Kimliği bilinmeyen biri. Onu bir hafta önce batıdaki ormanlarda bulmuşlar. Dövülerek öldürülmüş zavallı. Üstünden kimlik falan da çıkmamış.
Şu halde Çernov'a gitmelisin. Seni soru yağmuruna tutacaktır.
Kalan türlüsünü kaşıklarken müfettiş Novikov çok düşünceli görünüyordu.
12. ayrımın sonu. Sayfa 128.